Ayrım 46, Şair'in romanı Murat Anmungan, sayfa 530. Yer değiştiren bulmacalar. Ertesi safa, kılıç kanat dedikleri bir tür kartal ve Şahin kırmasının yumruk irisi pençesinde Makrakamaş'tan taşıyıp getirdiği haber kendisine ulaştırıldığında soluğu kesilir gibi oldu tavrın. Ancak önemli ivedi haberler, doğada az sayıda bulunan soyu tükenmekte olduğu için de özenle korunup kolay kolay göğe salınmayan bu kuşlara emanet edilirdi. Gökyüzünde yıldırım hızıyla uçarken ardına beyaz köpüklü bir iz bırakan bu kuşa, sert ve keskin kanatlarının yoluna çıkan bulutları biçip geçmesi nedeniyle bulut biçen de denir, ardına bıraktığı iz gökyüzünün görünmeyen yaralarını hatırlatırdı. Gelen haberde Abrax adlı kişinin tahmin edildiği üzere bir süre önce Makrakamaş'ta uykan diye bir yerde kaldı doğrulanıyor. Yanındaki ortak kapılı komşu oda ise Sıha Onna Rom adında biriyle paylaştığı, günlerce hasta yattıktan sonra birdenbire kayıplara karıştığı yazıyordu. Gözleri Sıhaon Rom adına takıldığında oturduğu yerden fırlayan Taura bir anda bu davan tamamen çözülmüş olduğu duygusuna kapıldı. Görünüşe göre Taulu Tuseneav, Remzganan, Sıhaur Arom adlarının izleri aynı kuşkuluk işte toplanıyor ve hepsi birden o yaşlı adamı işaret ediyordu. Aklına ilk gelen şey onun Abraxa ile ikili bir takım oluşturmuş olduklarıydı. Güvenlik sarayına gelip Jaimon'un sorması, hemen ardından apar topar kaldığı andan ayrılması gibi tutarsız halleri ayrı bir önem kazanmıştı şimdi. Gerçek adı her neyse, bu adamın hala Odragent'te olduğundan, taşındığı handan ayrıldığından emin olmak istedi. Derhal bulunup apar topar buraya getirilmesi talimatını verdi. Bu düğümün çözüm için herkes bir araya getirecek ve en uygun sahne düzenini olması gerektiğini düşünmeye çekildi. Bir gün önce akşama doğru Dehamar'ın evinden dönen Jaimon'un halinde sıradan bir yorgunluk, genel bir dalgınlık dışında herhangi bir fevkaladelik görmemiş ve gece boyu gözlerinin üstünden ayırmamaya özen göstermişti. Bu nedenle Pepcomoc da çok istediği halde Jaimon'la yalnız kalıp konuşma fırsatı bulamamış, bütün gece kıvranıp durmuştu. Taura'nın gizli ve güvenilir muhbirleri tarafından Dehamar'ın evinden ayrıldığı andan itibaren takibe alındığını bilmeyen Jaimon geceyi huzursuz geçirmişti. Yatağına günün gerginliği, içinde çalkalanan duygu ve düşüncelerin bitkinliğiyle uzandığında yaşadığı bu muammadan haber taşıyan bir rüya görmeyi, gerçeğin kendisine hiç olmasa rüyasında bildirilmesini ummuş ama küp gibi uyuduğuyla kalmıştı. Ertesi sabah güvenlik sarayında göze çarpan hareketlilik konusunda kendisine bir şey söylenmemiş olmasını tuhaf karşılamakla birlikte alınganlık gösteriyormuş gibi anlaşılmasını dile getirmekten kaçındı. Bir süredir kendi sezgilerine, sağduyusuna olan güveni yitirmeye başladığından fazlaca ikircikte davranıyor olabilirdi. Kuşkusuz güvenlik sarayındakilerin tek işi kendi takibinde olan şair cinayetleri değildi. Odragend'in kendisi gibi sorunları da büyük olan bir kent olduğunu unutmamalıydı. Korktu başına gelmişti Bendag'ın. Zaten hiçbir şey korkulu rüyalarının bir an önce hayata geçmek konusundaki tutarlığı, hızı ve sadakatle boy ölçüşemezdi. Neden apar topar bir arabaya tıkılıp güvenlik sarayına götürüldüğünü anlamakta güçlük çeken Bendag'ın içini köklü bir umutsuzluk kaplamıştı. Bu sefer işin içinden öncekiler kadar kolay sıyrılamayacağını hissediyordu. Tek çözüm belki de rüyasının ünvanının dediği gibi Jaimon'la baş başa konuşmak, ona her şeyi açıklamaktı. Çünkü Taura'nın bilenmiş pençelerinden bu kez kurtulamayacağını kuvvetle seziyordu. Kaldığı hanı değiştirmiş olması işe yaramamış, üstelik şimdi Usan Geyma'yı da almışlardı. Biliyordu onun gibi kadınların her şeyin altından kalkma gücü vardır ama nedenli güçlü görünse de bu iyi kalpli sadık kadına böyle bir sıkıntı yaşatmaya hakkı yoktu. Tüm bunları döküm yapar gibi tane tane düşünmek, Jaimon'u bulduğunda ona her şeyi anlatmaktaki kararını pekiştirdi. Yolun sonuna geldiğini kabul etmeli, gerçek kimliğini açıklayıp bu oyunu bitirmeliydi. Taura odasına döndüğünde Bendag ile Ulsan Geyme'ye şöyle kısa bir bakış fırlattı. Üstünlük taslayan ya da artık avucuna düştüklerini ima eden bir hali yoktu. Tersine sakindi, durum tamamen denetimi altındaymış gibi ağırkanlı davranıyordu. Müşterilerin istedikleri malı ambarda bir süre aradıktan sonra bulup getirmiş bir saçı tutumuyla elindeki resmi hiçbir şey söylemeden Bendag'ın burnuna uzattı. Altında Abraxa yazan resimdi bu. Bendak'ın yüzünün ifadesi değişmemişti. Resmin altına yazan yarı meczup sözü uyku anında sayıklayan adamın haline uygundu. Tavra başını çevirmeden aynı resmi görmesi için bu kez Usan Geyme'ye uzatırken gözleri hala Bendak'taydı. Aynı günlerde Kuytu Sarnı Çanı'nda kalmanız bir tesadüf mü dedi. Bendak'ın belli belirsiz gözü seyirdi. Onun sessizliğini koruması üzerine Tavra, ya Makrakamaş'ta uyku anında yan yana odalarda kalmanız? Tüm bildiği bu kadar olduğu halde kozlarının tamamını oynamamış gibi görünmeyi başarıyordu. Bendak bu bilgi karşısında şaşırdığını bu kez saklayamamış. Tavra'nın ağzından Makrakamaş uyku anı sözlerinin duyması duygularını açığa vurmasına yetmişti. Elindeki resmi bir sağa bir sola sallayarak ''Hanginiz Remzganansınız, o mu sen mi yoksa sırayla mı oluyorsunuz?'' diyen Tavra'nın yüzünde insanın kanını üşüten buz gibi bir gülümseme belirmişti. Denetleme gücünü aşan büyük bir olaya karışmış olduğu hissine ilk kez bu kadar güçlü kapıldı Bendak. Gereğinden fazla uzamış bir konuyu artık kapatmak istercesine ''Cayman'ı görmek istiyorum'' dedi. ''Her şeyi ona anlatacağım.'' Tavra'nın beklemediği hızda ve kesinlikle bir yanıttı bu. Üstelik onun ilk kez hilesiz bir sesle konuştuğunu hissetmişti. ''Neden bana değil?'' dedi. ''Bildiğiniz gibi ilk günden beri siz dinlemeye hazır olan benim.'' ''Çünkü siz hakkımda yanılıyorsunuz. Bu yanılgınızı tek başıma düzeltebileceğimi sanmıyorum.'' Tavra Usan Geyma'ya dönüp sakinleştirme amaçlı bir el hareketiyle ''Peki siz burada kalın'' dedikten sonra Bendak'a ''Siz benimle gelin'' dedi. Bendak ile Ceyma'nın yüz yüze gelecekleri anı görmek istiyordu. Usan Geyma'ya ağzını açacak fırsat kalmamıştı. Binanın içinde geçen sefer Dehamar'la birlikte kat ettiği yolu bu kez Bendak'la geçiyor Tavra. İki yanında sağlı sollu kapıların oda genişliğine girinti yapan kemerli bölmelerin yer aldığı uzun koridorun sonuna doğru binanın yola bakan tarafındaki camlı bölmenin önüne geliyorlar. İçeride gene aynı karışık düzen yerleştirmiş masalar, yüksek dolapla var ama bu kez öndeki kağıtları eğmiş bir şeyler okuyan Jamie'den başka kimse yok odada. Her şeyin aslında uygun olmasını ister gibi ona fark ettirmeden Bendağ'ı Dehamar'ın geçen sefer durduğu pencere yanında konumluyor. Tavra. Kapıda biraz oyalanıp böylelikle ona Jamie'ni görüp fark etmesi için gereken zaman tanımış oluyor. Bu sırada Bendak'ın yüzünün bir anda değiştiğini fark ediyor. ''Bu o mu?'' diye şaşırmış bir sesle Bendak. ''O gün Dehamar'ın da benzer biçimde ne zaman yakaladınız onu?'' dediğini hatırlayıp ''Kim o mu?'' diye soruyla karşılık veriyor Tavra. Ardından ortadaki belirsizliği aydınlatacak olan kişinin kendisi olduğunu ima edercesine göğsüne dayadığı parmağıyla hafifçe itiyor Bendak'ı. Oyun bitiyor. Birinin perdeyi kapatması gerekiyor artık. Elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz. Biliyorsunuz değil mi? Yeterince yaşlı olmak, yeterince akıllı olmak anlamına gelmez her zaman. Az önceki fiziki temasın sert ve soğuk bir sesle söylenen sözlerin bir tehdit gibi algılanmaması için hiçbir neden yok. Jamie'nin içeride oturduğu halde Bendag'ın yeniden Jamie'ni görmek istiyorum, önce onunla konuşacağım demesi üzerine bu kez şaşırma sırası Tavra'ya geçiyor. Jamie'ni ''Tanımıyor musun? Kendisini hiç görmedim, adını biliyorum sadece.'' Başını çevirip içerideki Jamie'ın ''İşte bu o'' dercesine işaret ediyor Tavro. Bendak'ın bir şey anlamaması üzerine aynı hareketi tekrarlıyor. Bendak hesap edemediği ölçüde boyunu aşan bir tuzağın içine çekilmiş olduğu hissine kapılıyor. İçerideki adamın yüzündeki yarayı görecek olması her şeyi çabuklaştıracakmış gibi boynunu kısıp cama yaklaşıyor. Görmeye çalıştığı yara adamın yüzünün öte yanında kalmış olmalı. Birdenbire Odragen'de geldiğinde Atalaga'ya meydanında bir adamın ardından baktığı günü hatırlıyor. İçerideki o olmalı. Sonra dönüp Tauron'un elinde rulo halindeki resmi işaret ederek ''Peki ya o?'' diye soruyor Bendak. ''Bunu sizin söyleyeceğinizi sanıyorum.'' Bendak'ın hızla çökmek üzere olduğunu hisseden Tavra, ''Buyurun içeri geçelim, hem yüz yüze tanışmış olursunuz.'' diyor. Bunu ona inanmış gibi değil de oyunun boşa çıkarmak istermiş gibi söylüyor. İçeri girdiklerinde Bendak'ı gören Jamie'nin yüzünde önceden tanışmış olduklarına dair en ufak belirti göremiyor Tavra. Tersine alnının ortasına doğru çok hafif bitişen kaşlarına soru işareti okunuyor Jamie'nin. ''İlk kez mi karşılaşıyorsunuz?'' diyor Tavra. Ortaya söylenmiş görünse de bunun Jamie'a yöneltmiş bir soru olduğunu anlayan Bendak sessiz kalmayı yeğliyor. Jamie ise Tavra'nın sesinde hoş olmayan imalı bir tını seziyor. Bendak'ın yüzünü dikkatle inceleyen Jamie evet diyor. Karşılaşmışsak da hatırlamıyorum. Jamie'nin sesinde yüzünün söylediklerini doğrulayan inandırıcılığı içten içe bir kez daha çaresiz bırakıyor Tavra'yı. Eğer Jamin çift kişilikli biri ise gerçekten önceden tanıştıkları halde hatırlamıyor olabilir mi? Durum ne kadar karışık olsa da kısa zamanda zihninin toparlaması gerektiğinin farkında Tauro. Neyi nereye kadar söylemesi, bu soruşturmayı nasıl yönetmesi konusunda bir karara varmak için odanın içine dolanıp vakit kazanmaya çalışıyor. Neden sonra ansızın Bendak'a dönüp Jamin'i göstererek, peki şöyle sorayım diyor. Makra Kamaş'ta bitişik odalarda kaldığınız kişi bu adam mıydı? Jamin afallamakla birlikte bu konuşmanın nereye gideceğini anlamak için susmayı yeğliyor. Ne yapması gerektiği konusunda kararsızlık çekiyor Bendak. Şu an Makra Kamaş'taki aynı kişiyle karşı karşıya olduğundan emin olmadığı gibi içine çekilmiş olduğu oyunun boyutlarını da kavrayamıyor. Rüyasında kendisine yardım ettiği sandığı kadının onu şaşırtıp doğrudan tehlikenin ortasına atmış olabileceğinden kuşkulanıyor. Uykuda görülen tekinsiz suretlerin hepsinin Serkuva kilimlerindeki uyku cinleri kadar iyi niyetli ve yardımsever olmadığı konusunda çok hikaye dinlemişliği var. Peki kuytu sarnı çanında kalan kişi de aynı mıydı? İçi sorularla kaynamaya başladığı halde sesini ölçülü tutmaya çalışarak neler oluyor burada diye soruyor Jamin. Peki Jamin, sizin onu görmek istediğiniz, buraya kadar gelip onu sorduğunuzu biliyor muydu? Cevap vermek yerine başını iki yana sallayan Bendak'a, demek bazı cevapları verirken bazılarını veremiyorsunuz diyor Tauro. Peki aynı hanları paylaştığın arkadaşına bu adam aynı kişi mi? Tauro'nun kendisine bazen sen, bazen siz de hitap etmesinin nasıl bir taktik olabileceği zihnini yalayıp geçiyor Bendak'ın. Jamin sabrının zorlandığını belli edercesinde konu nedir Tauro? Bana bir şey açıklamak zahmetine katlanacak mısın dediğinde Tauro elindeki ruloyu çözüp açılan resmini Jamin'in burnuna uzatıyor. Bir süre hiçbir şey anlamadan öndeki resme boş gözlerle bakan Jamin'in yüzü daha sonra birdenbire allak bullak oluyor. Kendi ağırlığını taşımakta zorlanıyormuş gibi çöküyor masasına. Belki de ömründe ilk kez bu şiddette kavrayışını aşan, yaşam deneyimlerini açıklamaya yetmediği doğaüstü denebilecek bir şeyin huzurunda olduğu duygusuna kapılıyor. Şimdi birdenbire marangozun yanında olmak istiyor. Bir anda karşısında yabancı birine dönüşen Jamin'in aklından neler geçtiğini anlamak mümkün görünmüyor Tauro'ya. Onun nereden buldunuz bu resmi sorusunu duymazlıktan gelerek elindeki kartların tükenmediğini belli edercesine yeniden Bendak'a dönüp peki Jamin'i görmeniz Ümmam istemişti sizden demesi üzerine daldığı derinlikten çıkar gibi oluyor Jamin. Bendak her şeyi anlatmanın tam sırası olduğunu düşünürken Jamin'in gerçekte kim olduğu ve ortada neler döndüğü konusunda kapıldığı kuşku onu yeniden duraksatmaya yetiyor. Sesine yeniden kavuşmuş gibi Ümmayı ne zaman gördünüz diye soruyor Jamin. Bu kez hesap sorarcasına yüksek çıkıyor sesi. Ne söyledi size? Bendak'ın cevap vermemek için kıvranıp yutkunmasını sürdürdüğü sırada birden odanın kapısı açılıyor. Önde Usan Geyma, arkada Pep Komok dolar gibi giriyorlar içeri. Pep Komok doğrudan Tauro'ya yönelip hem durumu açıklar hem de özür diler gibi. Bu kadın size söyleyecek çok önemli bir şey varmış diyor. Duymanız gerektiğini düşündüm. Usan Geyma odadaki kimsenin kendisini toparlamasına fırsat bırakmadan Bendak'a dönüp kendinize daha fazla kötülük yapmanıza seyirci kalamayacağım büyük usta diyor. Bana ömrünüzün sonuna kadar kızabilir, hatta nefret edebilirsiniz. Ama bu durumda birinin sizin yerinize karar vermesi gerekiyor. Yoksa buradan kolay kolay çıkmayacağınızı ikimiz de biliyoruz. Konuşmasına ara verirse kaldığı yerden sürdürmekte zorlanacakmış gibi aynı hızla bu kez Tauro'ya dönüp onun aradığınız kişiyle hiçbir ilgisi yok. O bilgi şair Bendak'tır diyor. Yıllar sonra ana karaya döndüğünün bilinmesini istemedi. Hepsi bu. Bu kadar. Beklenmedik bir mutluluktan çok aniden sönen bir keder nedeniyle aydınlanmış gibi ışıyor Bendak'ın yüzü. Sözlerin odada bulunanlar tarafından kavranıp sindirilebilmesi için Usan Geyman'ın aynı şeyleri birkaç kez yinelemesi ve Bendak'la ortak hikayeni kısaca anlatması gerekiyor. Durumun açığa çıkması üzerine Bendak, Makra Kamaş'ta uyku hanındaki geceyi kuytu sarnı çanındaki karşılaşmaya uzun olmayan cümlelerle özetliyor. Konuşmanın bir yerinde Jamin, Ümmah'ın bu konudaki kehanetini hatırlatma gereği duyuyor Tauro'ya. Sonra Bendak'a dönüp, ayda kaybolmuş adamlar şeyin hayatına geri ve öneminden söz etmekten kendini alamıyor. Bunun üzerine Bendak, Ümmah'ın rüyasında kendisine göründüğünü, Jamin'i bulup her şeyi ona açıklamasını söylediğini anlatıyor. Sonra Tauro'ya dönüp gecikmiş açıklamasını yapıyor. Buraya gelip onu sormamın nedeni buydu. Rüyada görülen bir kadını şahit kabul etmezdiniz değil mi? Herkes farklı bir nedenle gülümsüyor. Bendag'ın Tao'daki kuzey çadırında okuduğu şiirler tek başına her şeyi kanıtlamaya yeterliyken gene de yasa gereği bir tanığa gerek olduğunu belirtiyor Tao'ra. Ardından Bendag gibi o da Eksullar ekli olan limon masasından Ugroja'ya haber gönderip çok önemli bir olay nedeniyle tanıklığına gerek duyduklarını, bu nedenle acilen güvenlik sarayına teşrifini rica ediyor Tao'ra. Binanın hemen arka tarafına düşen asma bahçeli evlerde kalan limon masasının en yaşlı üyesi Ugroja'nın gelmesi uzun sürmüyor. Çaylarını yudukladıkları sırada Usagi'ye birkaç kez kaçamak bakışlarla Bendag'ın kendisine kızıp kızmadığını anlamaya çalışırken Bendag'ın omuzlarına ağır bir yükün kalktığı, hatta üzerine hafif bir umursamazlık hali geldiği belli oluyor. Tao'ra her fırsatta itip kalkmaya çalıştığı adama birdenbire nasıl bilge şair Bendag'ın hak ettiği saygıya uygun biçimde davranması gerektiğini kestiremiyor. Bendag'ın yaşadığını görmenin sevinci, meçhul yaşlı adamın kim olduğu sorusunun böyle mutlu bir sürprizle çözümlenmiş olmasını getirdiği ferahlıkla adeta Abraxa düğümünü de halletmiş gibi davrandıklarını fark ediyor Tao'ra. Oysa resim ve sorun hala olanca ağırlığıyla masanın üzerinde duruyor. Limon masasının en yaşlısı Ugroja odaya adımını attığı anda kimsenin selamını almadan önce neyle karşı karşıya olduğunu anlamak için temkinli bakışlarla çevresini şöyle bir tartıyor. Bendag'ın üzerinde yoğunlaşan bakışlarına dikkat, hemen sonrasında yüzüne yayılan bir sevinçle çözülüveriyor. Bendag, sen eski dostum. Yaşlı adamın bakışlarını hatırlamayı bilen gözlerdeki sadakatin gücü okunuyor. Kucaklaşıyorlar. Bir süre sonra ilk şaşkını üzerine atan Ugroja odadakilere dönüp Bendag mutlaka hatırlayacaktır, bizim orada Eksularek'teki unutma kayaları diye bilinen bir yer vardır. İnsanlar oraya gider, unutmak istedikleri şeyleri bağıra bağıra söyler dönerlerdi. Kimileri yüklerini orada bırakmayı başarırdı ama kiminin de bütün bıraktıkları ardına bağıra bağıra geri gelirdi. Bendag yüzüne kırık bir gülümsemeyle başını sallayıp onaylıyor. Bazı kayaların yankısı güçlüdür. Biz seni çok çağırdık Bendag. Bak şimdi aramızdasın diyor Ugroja ve gecenin geri kalanını asma bahçeli evlerden birinde birlikte geçirmek üzere Bendag ve Usagi'den söz alıyor. Onları uğurlamadan önce Tao'ra Bendag'ın gerçek kimliğini saklamak konusunda odada bulunan herkesin kalbini 4 yemin üzerinde toplayıp söz vermesini istiyor. Bunu ona borçluyuz. Kendisinin tersini isteyene kadar kimsenin bu konuda ağzını açmayacağına dair suskunluk yemin etmeliyiz. Bendag'ın ortaya çıkmasını yarattığı şaşkınlık biraz olsun yatıştıktan sonra, onlar gittikten sonra Jaime'ın benimle her şeyi açık açık konuşman gerekiyor Tao'ra diyor. Şimdi söyle bakalım neler oluyor. Zor bir soru diyor Tao'ra. İçinde bulunduğumuz durum gereği ben de aynı soruyu sana sorabilirim. Neler oluyor? Havada görünmez bir kılıç bulunuyor sanki. Tao'ranın Bendag'ın varlığını yol açtığı şaşkını üzerinden çabuk attı, polisin çabuk hatırladığı anlaşılıyor. Bu resim nereden çıktı diyor Jaime'ın. Luhura'dan diyor Tao'ra. Bana daha önce niye gösterilmedi peki? Yeni çıktı ortaya. Bu yanıtın kendisini ikna etmediğini belli edercesi sitemle bakmayı sürdürüyor Jaime'ın. Havayı ağırlaştıran kas katı bir sessizlikten sonra bendeydi o resim diye araya giriyor Pepkomok. Luhura'da iken çizdirmiştim. Tao'ranın Pepkomok'tan hiç beklemediği ama işini kolaylaştıran bir atak bu. Jaime'ın dönüp adeta sırtından bıçaklanmış gibi bakıyor Pepkomok'a. Bir şey söylemek ister gibi dudakları aralanıyorsa da sesi çıkmıyor. Pepkomok'u ilk kez görüyor sanki. Küskünlüğü salt ona yönelik değil, ne zamandır izini sürdüğü bir davanın da değil, o an herkesin her şeyin dışına sürülmüş, herkes tarafından ihanete uğramış hissediyor kendini. Jaime'ın ilk kez kendisine dikkatle baktığını düşünüyor Pepkomok. Başka zaman olsa Jaime'ın bakışları karşısında gözlerini kaçırırdı. Şimdi ise varlığını kanıtlamış birinin apaçık bakışlarıyla karşılık veriyor. Bu resim meselesinin uzamaması için asıl dikkat gösterilmesi gereken konuyu hatırlatmak ister gibi şimdi Abraxa'nın kim ve nerede olduğunu bulmaya geldi sıra diyor Tao'ra. Pepkomok gövdesini dik bir duruş vererek ben buldum onu diyor. Neredeyse aynı şaşkın ifadeyle kendisine dönen yüzlere, bunca yıl kimsenin adam yerine koymayıp önemsiz işlere koşturduğu Pepkomok'un kim olduğunu göstermenin zamanı gelmişçesine umursamaz bir ifadeyle bakarak içinde bulunduğu anı uzatıp tadını çıkarıyor. Bugün onunla birlikteydim, konuştum onunla. Yılların bu iki kurt polisinin karşısında birdenbire böyle şaşkın ve suskun kala kaldıklarını görmek büyük keyif veriyor ona. Ne zaman diye atılıyor Tao'ra. Pepkomok sizle çay kamerasındaki konuşmamızdan sonra ben odaya döndüğümde haber bıraktım adamlarından birinden gelen diye sözü uzatırken ne zaman konuştun onunla diye azarlarcasına kesiyor sözünü tavra. Zaman derken adeta sesi tınıyor çünkü Pepkomok'un vereceği yanıtta ipucu yerine geçecek bir zaman eşlemesinin saklı olduğunu seziyor tavra. Sonunda duymak istediği şeyi söylüyor Pepkomok. Onun Abraxa'yı görüp konuştuğu zamanla Jaimon'un Duyun'la buluştuğu zaman eşleşiyor. Bir insan aynı anda iki yerde bulunamayacağına göre katil Jaimon olamaz. Jaimon'u kendi gözünde aklayan kurtarıcı kanıtı bulmuş olmanın keyfiyle yadırgatıcı bir neşeyle gülmeye başlıyor Taura. Ne tuhaftır ki Jaimon'dan kuşkulanmasına neden olan o konuşma şimdi onu aklayan kanıt yerine geçiyor. Oyunlar evinin sahnesinde seyrettiği o konuşmanın ilk elden tanığı olduğunu kimse bilmese de kendi biliyor. Aklından seyretmek diye geçirmesinin rastgele bir şey olmadığını düşünüyor. Onca yıl ayak sürmüş kaderin bir gün içinde tek bir mekanda çözüldü yıkık ören yerlerinde oynayan kadim oyunlar geliyor gözlerinin önüne. Hayatta her şeyin bir rüya gibi olmasında, her şeyin bir oyun gibi görülmesinde yabana atılmayacak bir gerçeklik payı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Dün sahnedeki ışık havuzunun içindeyken Jaimon'un katil olduğuna içten içe inanmaya başladığını itiraf ediyor kendisine. Şimdi o bir demet ışığın çözülmesiyle tüm gerçeklik bir anda değişiyor. İnsan hayatı hayal ile hakikat arasında kestirme yollar aramakla geçiyor. Pepkomok Kore'ye yaptığı ziyareti bütün ayrıntıları anlattıktan sonra herkesin kendisine ya da bir başkasına karşı beslediği çeşitli kuşku ve kuruntuların baskısından kurtulduğu, her şeyin gerçekliğini yeniden kazandığı bir an yaşanıyor aralarında. Uğradıkları sahicilik kaybının telafi edildiği saydam bir an bu. Ortak çalıştıkları süre içinde belki de ilk kez kendilerini tam bir takım gibi birbirlerine kenetlenmiş ve geri kalan her şeyin üstesinden gelebilecekmiş gibi hissediyorlar. Havada sabahtan beri yapış yapış varlığını hissettiren bir ağırlık var. Yağmuru sırtında taşıyan rüzgarın nemli yorgunluğu sızıyor odaya. Masasının üzerindeki resme hüzünlü bir hayvan gibi bakıp ne düşüneceğini bilemiyor Jaimon. Birdenbire yağmur başlıyor. Pencereden dışarı baktığında Odregend'in bir yağmur perdesinin ardında silinmiş olduğunu görüyor Taura. Gökyüzünü besleyen sırları fısıldıyormuş gibi yağıyor yağmur. 46. ayrımın sonu, sayfa 540.